Ayrım 21. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 315. 7. Bölüm. İmam-ı Azam'ı farklı kılan değerler. Uydurma hadislere karşı çıkış. Önüme getirilen söz gerçekten peygamberin sözü ise başım gözüm üstüne. Sahabilere ait sözler arasında bir tercihte bulunuruz ama tamamını dışlamayız. Eğer söz sahabeden sonrakilerin sözleri ise onunla bağlı kalmayız. Kendi içtihadımızı kendimiz yaparız. İmam-ı Azam. Dinde ikinci kaynak sayılan sünnet, başlangıçta Hazreti Peygamber'in eylemlerini ifade ediyordu. Omurgasında iki kavram vardı. Amel ve siret. Yani eylem ve hareket tarzı. Sonraki zamanlarda hadisçiler bunu genişleterek sünnete sözü de eklediler. Böylece sünnetin omurgasında üç kelime yer almaya başladı. Amel, siret ve söz, yani hadis. Bu demektir ki, sünnetin bir parçası anlamında hadis sözü sonradan üretilmiş bir terimdir. Ne lügatte ne de sünnet konusunun literatüründe mevcuttur. Ebu Reyye, Adva Alessünnetül Muhammediye 12. Hazreti Peygamber'in hadislerinin yazılmasını yasaklamasının bizi götürdüğü gerçek de budur. Hazreti Peygamber'in daha sonraki zamanlarda sözlerinin yazılmasına izin verdiği yolundaki rivayet temelden yalandır. O izin bir tek konuda ki bir diplomatik yazışmadır olmuştur ve hadis yazımına izinle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Sahabe hem Hazreti Peygamber'in hayatında hem de ondan sonraki zamanda hadisleri yazmamak için adeta çırpınmıştır. Hadislerin yazılması sözü bile onlar için uğursuzluk ifade ediyordu. Emeviler hesaplarına uygun sözleri uydurtup hadis altında yaygınlaştırınca bunların kayda geçmesi için gereken hamleyi de yaptılar ve güdüme aldıkları bazı kişileri kullanarak rivayetlerin tümünü yazıya geçirdiler. Bu iş için ilk görevlendirilen kişi İbn Şihabe Zühri, ölüm 124-741, bir Emevi yandaşı olmasına rağmen yazıya geçirme işi kendisine verildiğinde bundan nasıl rahatsız olduğunu, bu işten kurtulmak için nasıl çırpındığını bizzat kendisi anlatmaktadır. Bu noktada Hazreti Ömer'in davranışı, meselenin esasını insanlığın önüne koymakta, ondan sonraki oyunların deşifre edilmesinde en güvenilir belgeyi elimize vermektedir. Ömer'in bu kıstas davranışını eserimizin 6. bölümünde anlatmış bulunuyoruz. Hadisler konusunda Kur'an ne diyor? Kur'an'da hadis kavramı, Kur'an'a karşı konan söz anlamına daima olumsuz kullanılmaktadır. Kur'an'ın şu mucize beyanları idrakimize ulaştırmaktadır. Hadis, söz bakımından Allah'tan daha sadık kim olabilir? Nisa 87. Peki bu Kur'an'dan sonra hangi hadise söze iman ediyorlar? Araf 185, Mürselat 50. Bu Kur'an uydurulacak bir hadis, bir söz değildir. Aksine o önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir. Yusuf 111. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah yolundan bilgisizce saptırmak için hadis, laf eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. Ayetlerimiz ona okunduğunda böbürlenerek yüzünü çevirir. Sanki onları hiç işitmemiştir. Sanki kulaklarında bir ağırlık vardır. İşte böylesini korkunç bir azapla muştula. Lukman 6-7. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyleyken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise söze inanıyorlar? Câsiye 6. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis söz getirsinler. Tur 34. Önceden de söylediğimiz gibi dinde ikinci kaynak nitelemesi esasında ameli sünneti ifade eder. Nitekim İmam-ı Azam'ın ve onu takiben İmam Malik'in sünnet anlayışı da budur. İmam Malik, sünnet konusunda sürekli ve ısrarlı izlenen ameli esas alır. Bunun dışındaki riayetleri, hadis de olsalar terk ederdi. Ve bu davranışını şöyle savunurdu. Benim için en sevimli hadis, Medine halkının üzerinde ittifak ettikleri fiili gerçeklerdir. Ebu Reyye 14. Bu noktayı değerlendiren ünlü usulcü Şatıbi, Ölüm 790-1388, sünnetin sol tahlilde Kur'an'a indirgenmesi gerektiğini söylemekte ve şu ayeti kanıt göstermektedir. Sana da bu zikri, Kur'an'ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler. Nahl 44. Demek oluyor ki, peygamberin insanlara gerçeği ve dini açıklamak için başvuracağı açıklayıcı da Kur'an'dır. O halde sünnetin esası da Kur'an'dadır. Bunun anlamı, başına her peygamber dedi ki getirilen sözün sünnet sayılması olmayacaktır elbette. Bunun anlamı, sünnetin gerçekten sünnet olduğunun kıstas ve denetim kaynağının Kur'an olması gereğidir. Yani sünnet ve hadis Kur'an'a vurulacaktır, Kur'an onlara değil. Ne yazık ki İslam tarihi bunun tersini yaparak Kur'an'ı sünnet diye ortaya konmuş malzemeye, özellikle hadis ünvanlı sözlere uydurmaya çalışmış, böylece peygamberi Allah'ın hizmetinde kabul etmek yerine Allah'ı peygamberin hizmetinde göstermek gibi vahim bir şirk yoluna meyletmiştir. İmam-ı Azam bu yıkıcı eğilime karşı çıkan en büyük muvahhidlerden biridir. İmam-ı Azam denince akla ilk gelen. İmam-ı Azam gündem yapıldığında akla ilk gelen mesele sünnet ve hadisler meselesidir. Ebu Hanife ile ilgili en doyurucu eserlerden birini yazan Mısırlı bilgin Muhammed Ebu Zehre, büyük imamın hadislerle ilgili fikir ve tavrının onun aleyhinde nasıl iftira konusu yapıldığını çok güzel anlatmıştır. Önce onu dinleyelim. Ebu Hanife daha sağlığında sünnete muhalefetle itham olunmuştur. Ölümünden sonra onun değerini düşürmek isteyenlerin büyük bölümü de bu ithamı ileri sürenler olmuştur. Ebu Hanife bizzat kendisi bu töhmeti reddetmektedir. Şöyle diyor: "Anamın babamın başı üstüne yemin olsun ki Allah elçisinden gelen başımın gözümün üstünedir. Bizim ona asla muhalefetimiz olmaz. Sahabeden gelenleri ise tercihe tabi tutarız. Onların dışındakilerin dediğine gelince, onlar adamsa biz de adamız. Biz de içtihat ederiz." Ebu Zehre 236-237. İmam-ı Azam'ın bu ilkesel söylemini değerlendiren İbn Hacer el-Heytemi, ölüm 974-1567, şöyle diyor: "İmam-ı Azam öncelikle Kur'an'a bakıyordu. Aradığını orada bulamayınca sünnete gidiyordu. Aradığını orada da bulamayınca sahabenin sözlerine başvuruyordu. Bu sözler içinden tercih yapıyordu ama tümünü dışlamıyordu. Eğer aradığını sahabenin herhangi birinde de bulamazsa, o zaman tabiunun yani kendi neslinin sözlerine bağlı kalmıyor, gerekli içtihadını yaparak hükmü kendisi veriyordu." Heytemi, El-Hayratül Hisan 62. Ebu Hanife, ahad haberleri, mütevatır olmayan hadisleri, Kur'an'ın genel anlamlarını tahsiste veya neshetmede, hükümden düşürmede kullanmıyordu. Şöyle düşünüyordu: "Bu rivayetler nihayet zanni, sanıya dayalı nakillerdir. Hz. Peygamber'in ağzından çıktıkları kesin değildir. Halbuki Kur'an ayetleri yakini, kesin ve tartışmasız beyanlardır. Kuvvetli delili, zayıf delili tercih etmek mecburiyetindeyiz." İmam-ı Azam işte bu gerekçeyle mesela Fatiha suresi okunmadan namaz olmaz anlamındaki hadis rivayetini Kur'an'ın "Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun" ayetine aykırı bularak hüküm dışı tutmuştur. Heytemi Hayrat 147. İşin esası şudur: rey ehli fakihlerine göre Kur'an'ın hadislerle açıklanmaya muhtaç kısımları hadisçilerin sandıklarından azdır. Hadisçiler, kendilerine daha fazla iş yaratmak için peygambere isnat edilen her sözü Kur'an'a açıklayıcı kılmaktalar. Bu tutku giderek Kur'an dışında yeni bir din doğmasına sebep olmaktadır. Bu yeni din, Kur'an'dan onay alamayan bir dindir. Mesela onlar, hadisin Kur'an'ı nesh edeceği yani hükümden düşürebileceği kanısındadır. Rivayetler doğru ise, hadisin mütevatır olması şartıyla buna Ebu Hanife de cevaz vermektedir. İmam Şafii, haberi vahidin bile Kur'an'ı tahsis edeceği kanısındadır. Mütevatır hadisin Kur'an'daki genel anlamları âm, tahsis etmesi, özel ve tek anlama bağlaması kabul ve izah edilebilir ama hadislerin Kur'an ayetlerini nesh etmesi nasıl düşünülebilir? Tahsis ve nesh aynı kefeye konabilir mi? Bize göre Kur'an'ın herhangi bir tür hadisle velev ki mütevatır olsun, neshedilebileceğini kabul etmek, Kur'an'ın tevhid ruhuna, uluhiyet ve peygamberlik anlayışına aykırıdır. İmam-ı Azam'ın Haber-i Vahid'in Kur'an'ı nesle tahsis edemeyeceğini, ancak mütevatır ve meşhur hadislerin bunu yapabileceğini kabul ettiği söylenmektedir. Biz İmam-ı Azam'ın böyle bir görüşü benimsemiş olmasını mümkün görmüyoruz. Çünkü bu görüş onun tarihe mal olmuş bütün mesajlarına, bütün icraatına aykırıdır. Haber-i Vahid, mütevatır derecesine ulaşmayan hadislerin tümünün ortak adıdır. Mütevatır hadis ise, yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri aklen ve tarihen mümkün olmayacak bir topluluk tarafından bildirilen sözdür. İmam-ı Azam'a göre böyle hadisler sadece birkaç tanedir. Bunların da sadece bir tanesi hem lafzı hem de anlamı bakımından Hazreti Peygamber'in ağzından çıktığı gibi nakledilmiştir. Diğer mütevatır hadisler sadece anlam yönünden Peygamberimizin sözüdür. Mütevatır hadislerin durumu bile bu iken, vahid haber denen diğer hadislerin bağlayıcılığı nasıl kabul edilebilir? Daha sonraları mütevatır hadisle ilgili ilkeyi delmek için meşhur hadis diye bir terim uydurularak, bazı vahid haberlere mütevatır muamelesi yapmanın yolunu açmışlardır. Meşhur hadis, önceleri vahid haberken, sonraları mütevatır rivayette bulunan topluluk ayarında birileri tarafından rivayetle kabul edilen hadistir. Bu tür hadislere mütevatır hadis denilmişse de bu yol pek kabul görmemiştir. Biz, hadis konusundaki genel tavrı bilinen ve sırf bu tavrı yüzünden büyük acılar çeken İmam-ı Azam'ın meşhur denen hadisler konusunda böyle bir düşünce taşıyacağını düşünmüyoruz. Bize göre sonraki nesiller, onu da kendi yanlarına almak için bu iddiayı İmam-ı Azam'a yapıştırmışlardır. İmam-ı Azam, vahid haberleri fıkıh meselelerinde, özellikle ibadetler alanında elbette ki delil olarak kullanmıştır. Ancak Kur'an'ı nesye tahsih etmede, bir de muamelat alanında bu tür hadislere itibar etmemiştir. Hemen ekleyelim ki İmam-ı Azam, ibadetlerin temizlik, taharetle ilgili kısımlarını da muamelat alanına ilişkin hükümlere bağlı tutmuştur. Yani orada da içtihat ve akıl yürütmeyi mümkün görmüştür. İşte bunun içindir ki Ebu Hanife, ibadetlerde genişlik ve rahatlık ifade eden yorumu veya tercihi her zaman öne çıkarmıştır. Mesela abdestte niyetin şart olup olmadığı tartışmasında rahatlık sağladığı için niyetin şart olmamasını esas almıştır. Aynı şekilde cemaatle namaz kılan için imamın arkasından Kur'an okumanın gerekli olup olmadığı tartışmasında imama uyan için kıraat gerekmez tercihini esas almıştır. İnsana kolaylık sağladığı için oruç tutanın oruca niyetinin sahur vaktiyle kayıtlı olmayıp ertesi gün öğlene kadar mümkün olmasını fetvaya bağlamıştır. Kısacası İmam-ı Azam, dinin bütün uygulamalarında insana kolaylık ve rahatlık sağlayacak her türlü çareyi devreye sokmuştur. Onun bu tutumu, Ebu Hanife dine hile soktu şeklinde eleştirilere yol açmıştır. İmam-ı Azam, mütevatır fiili sünnete aykırı vahid haberleri reddediyordu. Mesela, yağmur yağması için dua, fiili sünnetin verileri arasındadır ama yağmur yağması için namaz kılmak sadece vahid haberle belirlenmiştir. İmam-ı Azam, fiili sünnetin bir verisi olan yağmur duasını sünnet olarak benimsiyor ama vahid habere dayanan yağmur yağsın diye namaz, salatül istiska rivayetine itibar etmiyor. Çünkü fiili sünnette böyle bir namaz yoktur. Bir de Kur'an ayetlerine dayalı bir kıyas yapma imkanının olduğu yerde vahid haberi ikinci sıraya atmıştır. Yani Kur'an'la aklın birleştiği bir yerde Peygamberimize nispeti mütevatır olmayan rivayetleri devre dışı tutmuştur. İmam-ı Azam, sahabe sözlerinin kullanımını da kıyas ve reyin işlemeyeceği taabudi, ibadete ilişkin alanlara özgülemiştir. Sahabenin tarihsel belgeye bağlı fiillerini ise ihtiyatla kullanmıştır. Yani o fiillerin tümünü dinsel hüküm, nas anlamında almamış, sadece bir kısmını teşvik veya sakındırma türünden kişisel tavırlar olarak değerlendirmiştir. Kendisinin de içinde bulunduğu tabiun kuşağının söz ve fiillerine ise hiçbir üstünlük tanımamış, onlar adamsa biz de adamız, kendimiz içtihat ederiz deyip noktayı koymuştur. İcma konusundaki tavrı da tabiun içtihatlarına bakışına uygundur. Yani Ebu Hanife, icmağı şer'i delillerden biri olarak görmez. İcma, ona göre nihayet bir içtihattır. Fakih bunu önündeki meselede uygun bulursa kullanır, bulmazsa kullanmaz. Bu konuda kitabımızın 5. bölümünde bilgi verilmiştir. Ebu Hanife karşıtlarının bir çelişkisi. Burada şaşırtıcı bir olguyla daha karşılaşıyoruz ki o da İmam-ı Azam'ı vahid habere itibar etmemekle suçlayan ulemanın büyük bir kısmının kendi sistemlerinde mezheplerinin esas ve usullerine uymayan birçok vahid haberi devre dışı bırakmalarıdır. Bu devre dışı bırakma işleminde ne gariptir ki İmam-ı Azam'ın kullandığı kıstaslar kullanılmıştır. Nedir onlar? 1. Vahid haber niteliği taşıyan hadis, Kur'an'ın anlamını yönlendirmede yani Kur'an'ı nesh ve tahsis etmede kullanılmayacak. Hanefilerin büyük bir kısmına göre tahsis de bir tür nesihtir. 2. Nesh ve tahsis söz konusu olmasa bile vahid haber, Kur'an'ın genel çerçevesine ruhuna aykırı olmayacak. 3. Hadis, aklın ve dinin yerleşmiş kabullerine, mukarrerat-ı diniyeye aykırı olmayacak. Bu son ilke sadece Hanefilere has bir anlayış da değildir. İmam Malik, Medine halkının yerleşik kabullerini haberi vahide tercih ederdi. Çünkü bu kabuller bir tür fiili teatür ifade etmektedir. Ebu Zehre bu noktada şu satırları yazıyor. Sahabe asrından başlayarak içtihat asırlarının sonuna kadar bütün fakihler, Kur'an'dan veya meşhur hadislerden aldıkları herhangi bir kuralı ters düşen haberi vahidleri bırakmışlar, onların Hazreti Peygamber'e nispetini kabul etmemişlerdir. Hazreti Ayşe, ailesinin ağlaması yüzünden ölü azap görür hadisini reddetmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim hiç kimse başkasının günahını yüklenmez diye bir esas koymuştur. Keza gözler Allah'ı kavrayamaz ayetini esas alarak Hazreti Peygamber'in Rabbini gördüğü yolundaki rivayeti de reddetmiştir. Yine o, İbn Abbas'la birlikte Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği kaba daldırmadan önce elleri yıkayın hadisini de reddetmiştir. Çünkü İslam'ın temel hükümlerinden anlaşılan bir asıl vardır ki o da güçlüyü kaldırmak ve kolaylık göstermektir. Bunda ise güçlük olduğundan esasa aykırıdır. Müçtehitler asrında Medine fakihlerinin üstadı olan İmam Malik, temel esaslara aykırı düşen haberi vahitleri reddederdi. Üzerinde oruç borcu olan bir kimse ölürse mirasçısı ondan ötürü oruç tutar hadisini reddetmiştir. Hadis sabit olduğu halde genel esaslara dayanarak Şevval ayından 6 gün oruç tutmayı da yasaklamıştır. Ebu Zehre, Ebu Hanife 249-250. Kur'an'ın hadisle hükümden düşürüleceğini kabul etmek, Allah'ın yetkisindeki bir şeyi beşerle paylaştırmaktır. Kur'an'ın defalarca belirttiği gibi Hazreti Peygamber son tahlilde bir beşerdir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir hükmü onun sözü nasıl devre dışı bırakabilir? Kur'an, bırakın hükümlerini devre dışı tutmayı, vahyedilene bir sözle karışmanın bile peygamberin şah damarının koparılmasıyla sonuçlanacak bir suç olduğunu bizzat peygambere bildirmektedir. Eğer o peygamber bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, yemin olsun ondan sağ elini koparırdık. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Hakka 44-47. Gerçek şu ki, hadisçiler, ehlül hadis diye anılan ulema, Hazreti Peygamber'e ve sünnete saygı adı altında Hristiyanların Hazreti İsa'ya yaptıklarını yaparak dini Allah ile peygamber arasında bölüştürmek anlamına gelecek işlere giriştiler. İslam'ın bütün ızdırabının kaynağı bu hatadır. Ebu Hanife gibi tevhid konusunda titiz bir imamın mezhebine mensup bazı ulemanın da içlerinde olduğu gelenekçi fakihlere göre sünnetin, o arada hadislerin, Kur'an'ı açıklaması, beyanı 3 şekilde olur. 1. Takrir beyanı. Bundan maksat, sünnetin Kur'an ayetlerini pekiştirici bir beyan taşımasıdır. Bu beyan şekli, Kur'an'ın ruhuna ve taleplerine tamamen uygundur. 2. Tefsir beyanı. Sünnetin, hadislerin Kur'an ayetlerini yorumlamasıdır. Bu da Kur'an'ın ruhuna ve taleplerine uygundur. Elbette ki kendisinin yorumlamasını isteyen bir kitabı herkesten önce onu tebliğ eden peygamber yorumlayacaktır. Yeter ki peygambere nispet edilen söz gerçekten onun olsun. 3. Tebdil beyanı. Sünnetin, hadislerin Kur'an ayetlerini değiştirmesi, hükümden düşürmesidir. Böyle bir anlayış ve iddia, Kur'an'ın onlarca ayetine, Kur'an'ın uluhiyet ve peygamberlik anlayışına tamamen aykırıdır. Böyle bir iddia, Kur'an'ın şirk diye tanıttığı zihniyete giren bir bühtandır. Beyan-ı tebdil veya tebdil beyanı ifadesi bile bir şirktir. Bu ifadeyi Kur'an bağlamında telaffuz etmekten bile Allah'a sığınırız. Kur'an bir büyük mucize sergileyerek başına neler getirileceğini bu tebdil oyununu hem de tebdil kelimesini kullanarak bakın nasıl ifşa ediyor. Allah'ın kelimelerinde değişme, değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş. Yunus 64. Allah'ın yaratışında, yarattığında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar. Rum 30. Tebdil yapabilecek yetki ve güçte olana mübeddil denir. Kur'an sadece tebdil sözcüğünü değil, bu mübeddil sözcüğünü de kullanarak deminden beri bahsettiğimiz şirke sapma noktasına dikkat çekiyor. Kur'an insanda şu vicdanı yaratmak istiyor. Allah'ın kelamı ve tabiatın dengeleri söz konusu olduğunda Allah dışında mübeddil aranamaz. Ararsanız felakete gidersiniz. İşte açık seçik ayetler. Allah'ın kelimelerini tebdil edecek hiçbir kuvvet ve kişi yoktur. En'am 34. Yine mübeddil kelimesinin kullanıldığı ama meseleyi daha da pekiştirmek için tamamlama tabirinin de devreye sokulduğu bir ayette şöyle deniyor. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet ve kişi yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir o. En'am 115. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kuvvet ve kişi yoktur. Onun dışında bir sığınak, bir dayanak asla bulamazsın. Kehf 27. Bu ayette değiştirecek kişi ve kuvvet anlamında kullanılan kelime mübeddil kelimesidir. Eğer peygamberin sözleri Allah'ın sözlerini haşa tebdil edebiliyorsa, peygamber Allah'ın ortağı veya benzeri olacaktır. Böyle bir yetkinin peygamber tarafından kullanılabileceğine dair bir açıklama, hatta bir ima yoktur. Ama bunun tam tersini söyleyen yüzlerce ayet vardır. Kur'an, kendine has mucize uslubuyla peygamberin açıklama yetkisinin çerçevesini ve sınırını göstermiştir. Bu gösterime göre peygamberin Kur'an'ı insanlara açıklaması yine Kur'an'la olacaktır. Şöyle diyor Kur'an. Sana bu zikri, Kur'an'ı vahyettik ki, kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler. Nahl 44. Gözden kaçırılan veya halktan saklanan işte burasıdır. Yani Kur'an, peygambere Kur'an hakkında istediği gibi yorum yapma yetkisini vermiyor. Yorum yapılacaktır ve bunu öncelikle peygamber yapacaktır ama bunun nihai sınırları yine Kur'an'la çizilecektir. Kısacası Kur'an, peygamberin açıklama yetkisini bile sınırlandırmıştır. Sınır, Kur'an'ın herhangi bir ayetini hükmeden düşürme noktasıdır. Ahkam ayetlerinde yapılabilecek içtihat kavramını burada incelediğimiz meseleyle karıştırmayalım. O yetki ve onun kullanımı Kur'an tarafından verildiği yerlerde ve şartlarda kullanılır. Burada ele alınan mesele, bir otoritenin, bu peygamber olabileceği gibi bir konsil de olabilir, vahyin beyanlarını tebdil ve tahire yetkili olup olmadığıdır. Mevcut Hristiyanlıkta bu mümkündür çünkü kilise teolojisinde vahiy bir kitapla değil bir kişiyle temsil edilir. Bu kişi İsa'dır. Ama İslam'da vahiy bir kişiyle yani peygamberle değil bir kitapla yani Kur'an'la temsil edilir. Tevhidin omurga noktası, olmazsa olmaz noktası burasıdır. Bu varsa tevhid vardır, yoksa yoktur. Bu omurgayı zedeleyecek tavırları peygambere uyma, sünnete saygı yaftaları altında saklayarak örtülü bir kilise zihniyetini Kur'an tevhidinin üstüne çullamak, onun bunun hatırı için görmezlikten gelinecek bir yıkım değildir. Bütün bunlardan sonra bazıları şu soruyu sorabilir. Peygamberi dışlayıp peygambersiz bir din mi icat edelim? Cevap şudur. Hayır, haşa. Peygambersiz din, otomatik olarak Kur'ansız bir din demektir. Ama Kur'anlı bir dinin peygambersiz bir din olması söz konusu edilemez. Çünkü peygamber, Kur'an'ın içinde bütün boyutlarıyla vardır. Ama hadislerin içinde Kur'an, bütün boyutlarıyla yoktur. Siz dikkat edin de, peygambersiz bir din olmasını iddiası altında Kur'ansız bir din icat etmeyin. Mesela yeşil kuşak İslam'ı, ılımlı İslam gibi. O halde, Kur'an ile hadis diye rivayet edilen sözler arasında bir tercih yapmak gerekirse, biz Kur'an'ı tercih ederiz ve Allah'ın bize bu tercihimize göre muamele yapmasını dileriz. Aksini söyleyenler de, biz hadis diye rivayet edilen sözleri tercih ettik, Allah bize bu tercihimize göre muamele etsin diyiversinler. Daha ileri bir noktada konuşalım. Kur'anlı yani kitaplı bir din peygambersiz asla olmaz. Ama tarih gösteriyor ki peygamberli bir din her zaman kitaplı bir din değildir. Örnek Hristiyanlıktır. Gözümüzün önünde. İsa vardır ama ona vahyedilen İncil ortada yoktur. İncil, İsa'nın getirdikleriyle Pavlus'un mektupları arasında paylaşılmıştır. Pavlus teolojisinin peygamberlik anlayışıyla gidilecek yer ancak burası olabilirdi. Pavlus teolojisinin kayma noktalarını nasıl tahsih edeceksiniz? Bu tahsihi ancak peygambere vahyedilen kitap yapar. Ama ortada güvenilebilecek bir kitap yoktur. Çünkü peygamberi yüceltmek teranesiyle ortaya fırlayanlar kitabı tahrif edip işlevsel olmaktan çıkarmışlardır. Kitabı kafalarına göre oluşturdukları peygamberi öne tutmak için tebdil ve tahrif etmişlerdir. Ne yazık ki deminden beri eleştirdiğimiz anlayışlar İslam'ın kaderini de Pavlus Hristiyanlığının kaderiyle aynı yola sokmaktadırlar. Gerçek şudur ki, hadisler Kur'an'ı neshedebilir iddiası, kilise teolojisine Pavlus tarafından egemen kılınan anlayışın İslam'a aktarılmasından başka bir şey değildir. Nitekim aynı teolojinin bir aktarımı da ulema icmağı adı altında gerçekleştirilmiştir. Ulemanın icmağı var dendiğinde akarsular duruyorsa, bunun anlamı kilise teolojisindeki konsillere yüklenen yetki ve işlevin İslam içinde ulema adı verilen başka bir tip konsile yüklendiğidir. İcma-ı ulema denen kabul de bu şekliyle bir şirk kurumudur. İcma, ilim erbabının ittifakı anlamında olduğu takdirde Kur'an'dan onay alır. Hadis ve hezeyan. İmam-ı Azam, peygamberimize isnadını aklen ve tarihen mümkün görmediği üzere rivayetçisi kim olursa olsun hezeyan derdi. Ne demektir bu? Önce şu temel gerçeği görelim. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer dönemlerinde toplanıp sonra tedvinlerinden vazgeçilen hadislerin sayısı 500 iken, sonraları hadislerin sayısı 1,5 milyonu bulmuştur. Buhari, kitabındaki 5000 civarında tekrarsız 4000 hadisi 600 bin hadisten seçtiğini söylüyor. Müslim kitabındaki 4000 hadisi 300 bin hadisten, Ebu Davud kitabındaki 4000 küsür hadisi 500 bin hadisten seçtiğini söylüyor. Eserinde mükerrerler hariç 30 bin hadis bulunan Ahmet bin Hanbel'in bu hadisleri 1 milyonluk bir hadis havuzundan seçtiği rivayet ediliyor. Süleyman et-Tayalisi'nin 40 bin, İshak bin Rahveyhel-Mervezi'nin 70 bin hadis ezberlediği kaydediliyor. Taberi'nin el-Mu'cem'inin 60 bin hadisten oluştuğu bildiriliyor. Ali Akın, Hurafeler ve Gerçekler 15-20. Oynanan oyunun ve İslam ümmetine musallat edilen facianın boyutlarını bundan daha açık biçimde gösteren bir tablo bulunamaz. Sahibine en yakın zamanda 500 olan veya yüzlerce ifade edilen bu sözler, onun ölümünden yüzyıllarca uzak zamanlarda binlerle hatta milyonla ifade ediliyor. Bu ne demektir? Hazreti Peygamber öteki alemden birilerine durmadan hadis mi gönderiyor da bu rakamlar oluşuyor? Kur'an, aklını işletmeyenler üzerine pislik ineceğini bildiriyor. O kitabın müminleri akıllarını işleterek az önce bahsettiğimiz garabetin arkasındaki rezalet ve ihaneti neden görmek istemezler? Bu inattan daha büyük bir pislik iniş sebebi bulunabilir mi? İmam-ı Azam hadis yaftasıyla Hazreti Peygamber'e isnat edilen yalanlara hezeyan demiştir. Evet, bunların büyük kısmı peygambere iftira küstahlığına kalkanların hezeyanlarıdır. İslam peygamberine isnat edilen yalanlar hezeyan olmayacaksa hezeyan başka nedir? Gel gör ki büyük imamın düşmanları onun bu sözünü peygamberimizin hadislerine hezeyan dedi diyerek aleyhte propaganda malzemesi yapma düşüklüğüne gitmişlerdir. İmama saldıran cümleler içinde şu söze sık sık rastlamaktayız. Bu konuda ne dersiniz diye sordum, şöyle derim dedi. Ben, ama o konuda hadis olarak rivayet edilen şu söz senin söylediğinin aksini söylüyor dedim, şu cevabı verdi. Sen onları geç, yapılması gereken şu benim söylediğimdir. İmam böyle bir tavrı niçin ve nasıl koyar? Cevap din içinde bellidir. 1. Hadis adıyla öne çıkarılan söz uydurmadır veya hükme esas alınacak kadar sağlam değildir. 2. Hadis, vahid haberdir, söz konusu olan mesele imana ilişkindir, vahid haber orada delil olarak kullanılamaz. 3. Hadis güvenilirdir ama Mesele muamelat olduğu için zamanın değişimine paralel olarak hükmün de değişmesi gerektiğinden imam maslahatı esas alarak gerekli yeni hükmü öne çıkarmıştır. 4. İmam böyle bir şeyi hiç söylememiştir, düşmanı olan zat iftira etmektedir. Düşmanları İmam-ı Azam'ı önüne gelen her hadisi kaldırıp atmakla suçlamak için onun sözlerini kendi şeytani tuzaklarına uygun hale getirmektedirler. İmam bu hayasız ithamlar karşısında tavrını hiç değiştirmeden sürekli şu cevabı vermiştir. Ben bu sakat rivayetleri getirenleri yalanlıyorum ama onları yalanlamam. Peygamberimizi yalanlamak değildir, onların yalancılığına karşı çıkmaktır. Benim bu tür sözlerim Hazreti Peygamber'i, Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in Kur'an'a aykırı söz söylemeyeceğini tasdiktir. Eğer Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı söz söylerse Allah ona şu ayetteki hükmünü uygular. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, yemin olsun ondan sağ elini koparırdık. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Hakka 44-47. Allah'ın elçisi Allah'ın kitabına aykırı söz söylemez. Allah'ın kitabına aykırı söz söyleyen Allah'ın elçisi olmaz. Benim reddettiğim kişiler Kur'an'a aykırı sözleri hadis diye rivayet etmekteler. Tanrı elçisinin duyduğumuz ve duymadığımız bütün sözleri başımız gözümüz üstünedir. Ama biz Allah elçisinin Allah'ın emrettiği bir şeyi yasaklamadığına, yasakladığı bir şeyi de emretmeyeceğine inanmaktayız. Tanrı elçisi bir şeyi Allah'ın nitelendirmesinin dışında bir nitelemeye de tabi tutmaz. Onun bütün işlerinde Allah'a uyma halinde olduğuna tanıklık ederiz. O ne dinde kendinden bir şey icat eder ne de Allah'ın söylemediği bir sözü Allah'a isnat eder. İşte bu böyle olduğu içindir ki Kur'an, Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyurmaktadır. İmam-ı Azam, El-Alim vel-Mütallim 32-33. Resul'e itaat, ona isnat edilmiş yalanlara itaat değildir. Dincilik, her devirde kendisine özgü şeytani oyunlarla bu ikisini birbirine karıştırarak düşman olduğu insanları peygambere itaatsizlik, peygamberi dışlamak gibi ithamlarla suçlamaktadır. Dinciliğin eşsiz benzersiz namus zaaflarının başında bu itham gelmektedir. İnsanın düşebileceği en büyük günah, hatta en büyük dinsizlik işte bu iftiradır. Kur'an iftiracıları ebedi lanetle lanetlemektedir. Nur 23-25. Bizim başka bir şey söylememize gerek var mı? Birileri çıkıp kendi hesaplarını denk getirmek için peygambere bir takım sözler isnat edecekler ve bizler başına peygamber dedi ki eklendiği için bu yalanlara teslim olacağız, öyle mi? Dinci iftira melunları diyorlar ki, ya bu yalanlara teslim olursunuz yahut da peygamberi dışlamakla itham eder, başınızı derde sokarız. İmanın belirleneceği yer dinciliğin bu imansız tuzağına teslim olmak veya olmamak noktasıdır. Birkaç rekat namaz kılıp afra tafra satmak değil. Çünkü Kur'an'ın istediği imtihan edilmiş iman burada belirlenmektedir. O iman ya vardır yahut da yoktur. 21. ayrımın sonu, sayfa 331.